Ayrım 2.
Haklarının korunması için gerekeni yapıyor. Tevhide'nin yüreğine suların serpildiğini fark etti. Artık güven içinde genç bir kadının sevinçli gözlerini seyrediyordu. O gözlerin içine baktı, çenesini avuçladı. Baban ölmeden önce mirasını paylaştırmış. İki gözümün iki bebeği var. Birinde Adnan, diğerinde Melike var, demiş. Güzel sözlerin Tevhide'yi mutlu edeceği düşüncesinde değildi. Her şeyi sıraya koyan bir terbiye ciddiyetinde büyümüştü. Sözün sırasına riayetin en önemli ikna yöntemi olduğunu biliyordu. Gençliğinden bugününe kadar hayatın övünülecek nesi varsa hepsini bu disiplini düşünme ve anlatma terbiyesine borçlu olduğunu biliyordu. Tevhide'nin duymak istediği şeyi dillendirdi. Paşa baban Çakırbeyli çiftliğini sana bırakmış. Zannederim makul sayılacak miktarda da nakit ayırmış. Bir de Aydın'daki evi sana vermişler. Tevhide'nin yüreğine su serpildi. Örselenmiş her kadının ruhunda filizlenen kuşkuculuk, Tevhide'nin endişeli karakterinde köklü yer edinmişti. Fıtnat Hanım'ın söylediklerinin doğru olduğunu bildiği halde bir kere daha sormak ve öğrendiklerinin kendisine tekrar edilmesini istiyordu. Babamın bana mal bıraktığı doğru demek. Fıtnat Hanım güldü. Gelini kucakladı. Gözündeki yaşı sildi. Nemli yanağına bir şefkat öpücüğü kondurdu. Çok mal bıraktığı doğru. Tevhidem benim. Sonra ekledi. Cenazeyi kaldırmışlar ama 7'sinde okunacak mevlide yetiştiririm seni. Dönerken bir gece Aydın'a uğra. Evini gör. İçine gir. Hizmetçilerini çağır. Merdivenin başına çık. Onlar eşikte beklesinler. Merdivenin üst başına vardığında ağır ağır geri dön ve emret. Yarına sofralar kurun. Ağamın misafirleri gelecek. Kusur istemem. Tevhide şaşkınlık içindeydi. Hayalini bile kuramayacağı şeyleri sanki hayatının sıradan bir gününü yaşıyormuş gibi anlatan Fıtnat Hanım'a hayrandı. Eğildi, elini öptü. Anacığım. Fıtnat Hanım söyleyeceklerini tamamlamadan böyle teslimlere itibar edecek birisi değildi. Babanın taziyesi için Aydın'da kal ve gelenleri karşıla. Unutma, sen Tireli Hacı Ali Paşa'nın kızısın ve onun mirasına sahip çıkacak cesaret ve ahlakın sahibisin. İnsan gücünü ilk günden göstermelidir. Aydın, sükun ve endişenin çelişkesinde bir nara. Dağlardan inen gür suların serinliği ve hırçın güneşin terlettiği ovalar. Cesur ve adil kabadayılığın cepkenli yiğitleri. Belde hançer, sırtta cura. Keyifle vatan toprağına diz vuran efeler. Tevhide Aydın'daki evin kendisine verildiğini duyunca çok sevinmişti. Adnan'ı bu evde doğurmuştu. Adını koyarken babasına şükran duaları etmiş ve yanı başında kendisini gururla seyreden İbrahim Ethem Efendi'ye dönüp fısıldamıştı. Ebe kadın ezanı babası okusun diyor. İbrahim Ethem Efendi kulağına eğilip ezan okudu ve Tevhide'nin duyacağı tonda niyetini fısıldadı. Babanın hakkını ver, adını Ali koyalım. Sonra ekledi. Adını Ali Adnan koyduk. Tevhide çok uzaklarda kalmış bir hatıranın böyle acılı bir günde canlanıp gözlerinin önüne gelmesini mutlu bir başlangıç olarak görüyor ve seviniyordu. Bu sevinç bildiği gerçeği inkar ettirmeyecek kadar dürüst ve hazırlıklıydı. Fıtnat Hanım'ın ellerine sarıldı. Hepimiz gerçeği biliyoruz. Hepimiz aynı derdin pençesindeyiz. Çaresi olmayan bir kaderin bekleyişinde tükenip gideceğiz. Ben de kızım da. Bir tek Adnan'ın kalacak. Ne olur esirgeme hiçbir şey ondan. Diz çöktü. Fıtnat Hanım'ın ellerini öptü. Melike'nin fazla günü kalmadı. Adnan sana emanettir. Selanik. Yüzyıllarca önce Artemis Tapınağı'na bir yıldırım düşmüş. Her yeri yıkıp her şeyi kül etmişti. Menfisli, Efesli, Makedonyalı, Yunanlı, Trakyalı, Tesalyalı, Persli kahinler korku ve mutluluğun çelişkisini aynı anda yaşadılar. Umutlar ve kuşkular tek bir kehanette birleşmişti. Hepsi bir ağızdan şimşeğin döllediği bir büyük tanrının dünyaya geldiğini haykırdılar. Yepyeni bir kent, insanlığın kaderini belirleyecek kudretle yaratılıyordu. Bu kent hayranlığın ve hayretin doruklarında insanoğlunu şaşkına çeviren macera lezzetini yaşatacaktı. Apollo'nun kehanetine göre kraliçe Olimpias evlendikleri gece kral Philippos'la sevişmeden önce bir büyük şimşek çakmış ve Zeus olanca gücüyle Olimpias'ın bacaklarının arasından girerek bereketli rahmine bir ilahi ışığın dönünü bırakmıştı. Bu döl cennetten yağan ateşti. Celile Hanım Selanik Limanı'na girerken gemidekilerin sevinçli çığlıklarını cennetten yağan ateşin sulara değdiği cızırtıya benzetti. Hayalindeki cennetin ateşler yağdırmasını biçimlendirmeye çalışıyordu. Kral Filippos karısını döllerken kürek kemiklerinin arasından geçip yüreğinde iktidar şeytanlıklarını yoğuran şimşeği düşündü. Bu şimşek iri memeli, geniş deltalı bir Teselyalı'nın mahrem ikramını mühürlemişti. Filippos gerdek gecesi Olimpiyaslı doyuncaya kadar sevişmiş ve bedenindeki bütün gücü karısına boşaltmıştı. Tam uyumak üzereyken bir melek gelmiş ve Filippos'u karısıyla yeniden sevişmeye yönlendirmişti. Filippos meleğin kendisine verdiği kudretle Olimpiyas'ın rahmini mühürlemişti. Bu mühür ancak bir tanrı doğarsa bozulacaktı. Işık, sanat, kudret ve saadet tanrısı Apollo'nun kehanetine göre İskender, ejderha haline dönüşmüş, Mısır tanrısı Ammon ile Makedonya kraliçesi Olimpiyas'ın Memphis sarayında yaşadıkları sevda gecesinin ürünüydü. Kral Filippos bu zinayı hem zevk hem de merakla anahtar deliğinden seyrettiği için Mısır tanrısı Amon, Makedonyalı Filippos'un gözlerinden birini kör etmişti. Amon, Zeus'un şimşeğinden daha güçlü yıldırımlarla dünyaya kendi gücünü temsil edecek bir dölün müjdesini vermişti. Bu döl, Thessaloniki'ydi. Celile Hanım bu zarif kadının adını taşıyan bu kentte yeni bir hayatın lezzetini sürmeye geliyordu. Thessaloniki, Selanik. Bir farklı terbiyeden bir değişik anlayışa geçişin zahmetleri bu şehirde başlayacak ve belki de bu şehirde hayatın hiç bilinmeyen dehlizlerinde yeni bir ömür lezzeti duyulacaktı. Bu lezzet doğacak çocuğun verdiği gururla bütünleşip belki de giderek sevimsizleşen evliliğin çaresi olacaktı. Hikmet Bey'le evliliği dengeleri takdir edilmemiş bir karar isabetsizliğiydi. Bu karar aceleyle alınmış ve hiçbir duygu ve lezzet yaratmamıştı. Kısa sürede sona ereceğini hissettiren tavırlarıyla Celile'yi zorluyordu. Acaba bu şehrin efsanesi ve güzellikleri içinde teselli bulabilir miydi? Bu soru kafasında yola çıktığı an belirmiş ve yol boyunca giderek sertleşen bir tereddüt çengeli gibi beynine asılmıştı. Celile durumun farkındaydı. Bu evlilik artık karşılıklı sevgi sebebiyle değil, bir tahammül çölünün azabı içinde yürüyebilirdi. Çareyi karnında taşıdığı çocuğunun sevgisinde bulması gerektiğini döllendiği gece anlamıştı. Bu çareyi kimseye hissettirmeyen bir tahammüllü bekleyişle doğacağı günü kadar kendinden bile sakladığı olmuştu. Nazım'ı doğurduğu sabah geminin limana girdiği ilk günü hatırladı. Olimpiyas'ın İskender'i doğururken dünyadaki bütün meleklerin ve şeytanların o gece sabaha kadar kendi kasıklarında hazla titrediğini düşünmüştü. Nazım'ı doğururken hayalinin ne kadar isabetli bir tespit olduğunun hazını duymuş ve sevinçli bir çığlıkla haykırmıştı. Getirin Nazım'ı kucağıma, hayranlığımı görmesini istiyorum. Bir annenin şefkatinden önce göstermek istediği hayranlığın gerisinde şatafatlı bir paşa konağının itibarlı günleri vardı. Çevresindeki her şeyi mutlaka bir takdire bağlanması alışkanlığıyla Mehmet Nazım Paşa öne çıkarılıyor, elini sürdüğü her konu sanki onun sayesinde hayat bulmuş gibi abartılı cümlelerle ödüllendiriliyordu. Yalnızlığını sevdadan yana hür ve cesur bir dünyanın nimetleri gibi değerlendiriyor, mesafelerin derinliğine metelik vermeyen saygılı bir tahammülle geçmişini sorguluyordu. Bu evlilik neydi? Bir türlü ısınmadığı bu beraberliğin sürmesi neden isteniyordu? İçindeki sıkıntıları çevreye hissettirmeyen sabırlı, nezaket bir gün bütün gücüyle patlayıp ortalığı allak bullak edebilirdi. Celile yeniden kendini sorguladı. Bu evlilik neydi? Kimin için düşünülmüş, hangi çıkarın hesabında deftere yazılmıştı? Bütün bıkkınlığına rağmen geride bıraktığı günler neden canını koruyordu? Celile Hanım, paşa babasının örgütlerine ve telkinlerine rağmen evliliğini önemsemiyordu. Neyin nasıl gelişeceği konusunda hayatın akışını, tecrübe diye kendisine dayatılan telkinlerden daha sıcak ve saygıdeğer bulmuştu. Kayınpederi Mehmet Nazım Paşa, konağın en geniş odasında, her cuma akşamı dostlarını toplar ve bir ilahi maceraya yol alırdı. Bu toplantılara paşanın yakın dostları, tarikat şeyhleri, mevlevi ahlakında yetişmiş dergah arkadaşları devam ederlerdi. Bazısı fesli, bazısı sikkeli, bazısı takkeli misafirlerdi. Kış akşamlarında şömineli büyük salonda, yaz akşamları geniş bahçenin kameriyesinde toplanırlardı. Bu tasavvuf meclisinde ta ihvan-ı safa müzakerelerinden beri bir türlü mana kazanamamış başlıklar tartışılırdı. Her başlık Osmanlı idrakinin yeni tanımlarıyla ele alınırdı. Sonra Fars dilinin zarafeti içinde her misafir kendi şiir kabiliyetiyle yeni yazdığı gazelleri, kasideleri, rubaileri okurdu. Celili Hanım bu toplantıların bir mana meclisi olduğunu düşünüyordu ama gelenlerin kılık ve tavırları hiç de medeni bir İstanbul manzarası vermiyordu. Haberin bahtiyarlığı konağın düzenini değiştirmiş, herkesin bu sevinçli tayini kutlamasına izin çıkmıştı. Celili Hanım bu bahtiyarlık sohbetini artık haremdeki küçük odasının penceresinden değil, kameriyenin yanındaki manolya ağacının gölgesinde dinleyecekti. Küçük odasından çıkmış, veda sohbetini dinlemek üzere bahçeye inmişti. Kayınpederi Mehmet Nazım Paşa, Halep valiliğine tayin edilmiş olmanın verdiği memnuniyet içinde dostlarını davet etmiş ve bu ihtişamlı ayrılık toplantısında kendinden geçmişti. Artık Mevlevi adabının ve tasavvuf idrakinin kapıları kapatılmış, bu mistik sohbet meclisi adeta hürriyet mücadelesinin gizli teşkilat toplantısına dönüşmüştü. Mehmet Nazım Paşa, Sultan Hamid'in istibdadına baş kaldırmış bir hürriyet mücahidiydi. Vatan kasidesini büyük heyecanlarla okuyor, her mısradaki manaya uygun jestler ve mimiklerle şiirin etkisini artırmaya çalışıyordu. Celili Hanım, kayınpederinin ihtiraslı hürriyet mücadelesini izlerken, kocası Hikmet Bey, kendi keyfini meclislerinde sükunet arıyordu. Evlilik daha ilk günlerinde tadını kaçırmış ama Osmanlı geleneği içinde bütün bu huzursuzluklar sineye çekilen bir tahammül zahmetine dönüşmüştü. Celili Hanım, Hikmet Bey'in duygularını fazla önemsemiyordu. Gönlün derinliklerini anlayan ve anlatan bir varlığın tesellisi içindeydi. Bu hislerin dalgınlığında birden irkildi. Mehmet Nazım Paşa bütün hiddetiyle Sultan Abdülhamid'i suçluyordu. Onu milletin başında bir istibdat eşkıyası gibi görüyordu. Namık Kemal'in vatan kasidesini yeniden okumaya başladı. Sıra en sevdiği beyte gelince ayağa kalktı ve göğsünü açtı. Olgun yaşın beyazlattığı kıllar paşa üniformasından dışarı fırlamış, sanki imparatorluğu kurtarmaya yemin etmiş mücahitler ordusu gibi dimdik kesilmişti. Yumruğunu olanca hızıyla bu ateşli bağıra balyoz gibi indirdi. Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Yazısı güzel birisi vatan kasidesini özenle çoğaltmıştı. Mehmet Nazım Paşa çoğaltılan şiirleri sofrada bulunanlara gururla dağıtıyor, öte yandan ciddi bir endişe içinde hatırlatıyordu. Dikkat edin, etraf hafiye dolu. Başınıza iş gelmesin. Sonra elindeki İbret gazetesinin bazı yazılarını yüksek sesle okumaya başladı. Sesi giderek cesaret kazanmıştı. Bunları ezberleyin. Bunlar hürriyetimizin ayetleridir. Celili Hanım heyecana kapıldı. Bu toplantı duyulur veya bir duyan olursa kabak sadece Mehmet Nazım Paşa'nın başına patlamakla kalmaz, bütün aileyi felakete sürüklerdi. Toplantı bittikten sonra Mehmet Nazım Paşa'nın şiirleri ve İbret gazetesi nüshalarını telaşla bir minderin altına sakladığını gördü. Güldü. Açık olmaktan uzaklaşan bu mücadelenin nasıl olup da başarı göstereceğini düşündü. Yeniden güldü. Tereddüdünü umursadı ve zihnine yerleştirdi. Elini karnına koydu ve dua etti. Ya Rabbi, oğlum hürriyetin ve istiklalin nefesiyle büyüsün. Sonra olanlara hiç şahit olmamış gibi sessizce odasına yöneldi. Hikmet Bey'in ürkek davranışlarıyla bir türlü temin edemediği çalışma odasının önüne gelince durdu. Bahçeye açılan bu küçük odayı almak için önünde kimsenin duramayacağı sanılan Mehmet Nazım Paşa'nın karşısına çıkmış ve böyle bir oda talebinin geri çevrilmesine fırsat vermeyen tehdit dolu inandırıcılıkla bu odayı kendisi için hazırlatmıştı. Mehmet Nazım Paşa'nın gelişlerinde ev halkı konağın girişinde iki sıra halinde dizilir ve paşaya hoş geldiniz derdi. Paşa da güya hepsiyle yakından ilgilenirmiş gibi bir dilekleri olup olmadığını sorardı. Sıra Celili'ye gelince bu cesur gelin ileri çıkmak ihtiyacını ve başını eğmek gereğini duymadan talebini belirtmişti. Selamlığın yanındaki küçük odayı istiyorum efendim. Konaktakiler şaşkınlık içinde kalmıştı. Mehmet Nazım Paşa sülalesinin tarihinde görülmemiş bir talep, hiçbir tereddüt duyulmadan genç gelinin cesaretiyle ortaya konmuştu. Resim atölyesi olarak düzenleyeceğim. Mehmet Nazım Paşa şaşırmıştı. Ama zaaf göstererek konak üzerindeki etkisinin kaybolmasını istemiyordu. Eğer Celile ile bir hesaplaşması olacaksa bunu ileride yapabilirdi. Şimdi söylenecek her sözün fayda getirmeyecek bir münakaşadan öteye geçmeyeceğini kavramıştı. Kendinden emin tavırla talebin karşılanmasını istedi. Salondaki piyanoyu da oraya taşıyın. Gelin hanım belki de bize polkalar çalar. Son cümle Celile Hanım'a geçmişini hatırlatmak, biraz da alaya almaktı. Sülalesinin dayandığı kökleri hatırlatan bu alaycı ifade için Celile Hanım alınganlık göstermemişti. Celile Hanım birkaç hafta evvel yaşadığı bu alaycı manzaradan iz kalmamış gibi küçük odaya girdi. Nazım Paşa'nın hediye ettiği resim malzemesi odaya yerleştirilmişti. Çalışmalarını kolayca sürdürmesi için resim sehpasının yanına çeşitli boyutlarda hazırlanmış tuvaller, boyalar, fırçalar, ispatulalar, terebentinler hemen ulaşılacak şekilde yerleştirilmişti. Resim sehpasının önüne konulan taburenin yanındaki boşluk dikkat çekiyordu. Konağın iç düzeninden sorumlu Kahya, kadın sert lisanla yanındakileri emretti. Buraya yuvarlak masayı yerleştirin. Celile Hanım'ın oturması için konulan taburenin yanına genç hamilenin canı çektikçe yemek istediği şeylerin konacağı bir yuvarlak masa yerleştirilmişti. Kenarı dantelli, kolalı küçük peçeteler, gümüş taslar yanına konulmuş, sabunlu el bezleri, billur sürahiler ve kadehler. Her sürahide rengarenk meyve şerbetleri belki de bu küçük adanın en güzel natürmortuydu. Celile Hanım, kameriyenin altında izlemeye alıştığı Mevlevi ayinlerini hatırladı. Bugüne kadar mistik bir vecdin yaşandığı toplantı, her gece hürriyet arzusuyla bilenmiş mücahitler meclisine dönüyordu. Celile Hanım, hürriyeti varlığının en sağlam teminatı olarak öğrenmişti ve bu nazik terbiyede yetişmişti. Bu akşam hiç ummadığı bir anda çocukluğunun o güzel sohbet toplantılarını hatırlatan üslupla, hürriyet ve istiklalden söz edilişini görmekten mutluydu. Sanki babası Enver Paşa'nın konağında Fransız ihtilalinin anekdotlarını dinliyormuş gibi mutlu olmuştu. Nedense bu akşam Jacobenlerin, Girondenlerin, sert münakaşa geleneği yanında Mevlevi idrakinin huzur verici telkinlerini daha çok sevmişti. Böyle bir hatırlama ihtiyacıyla Neyzen Salih Niyazi Bey'in üflediği rast kârın aklında kalan namelerini gönlünün derinliklerinden bulup çıkardı. Piyanonun başına oturdu. Gözlerini kapadı. Namelerde asırlar öncesinin Yesevi hikmetleri ve Mevlevi zenginliği bir ortak huzur sesi gibi yükseliyordu. Parmaklar özenli ve saygılı dokunuşlarla, bu muhteşem kârın seslerini boğazın baki kubbesinde sakin tabiatlı bir sedanın hoşluğuna bırakıyordu. Celile Hanım sırtında bir serinlik hissetti. Kapı açılmış ve bahçeye bakan pencerenin açık kanadıyla küçük bir cereyan yaratmıştı. Celile Hanım hamileliğinin özeni içindeydi. Pencereyi kapatmak üzere yürüdü. Geriye hiç bakmıyordu. Birinin sessizce gelip kapıyı açıp kendisini dinlemek istediğinden emindi. Pencereyi kapadı ve yine aynı sessizlikle gelip piyanonun başına geçti. Geniş taburenin ucuna ilişti. Yanına bir başkasının oturmasına izin verecek kadar yer bırakmıştı. Başını geriye bile çevirmeden eliyle taburenin boş yerine birkaç kez vurdu. Teşrif ediniz Paşa Hazretleri. Berrak suda Hakk'ın tecellisini idrak edelim. Mehmet Nazım Paşa şaşkınlık içindeydi. Genç gelinin değerini fark edememiş olmanın rahatsızlığını duydu. Piyano çalan, resim yapan bir gelini olmasından memnundu. Ama milli ve dini değerlere bigane kaldığı dedikodalarından da tedirgindi. Üstelik oğlu hikmeti avucuna aldığına, hatta bir erkeğin onurunu hiçe sayan teşhirle eve gelen herkesin yanında utandırdığına inanıyordu. Celile Hanım özenle tamamladığı otoportresini tünel mağazalarında çerçeveletip konağa getirmiş, selamlığa çıkan merdivenlerin geniş duvarını asmıştı. Gelenler bu güzel kadının gülen çehresini seyredip hayranlığa dönüşen duygularla takdirlerini belirtince, sanki evin mahremiyetine göz koymuş gibi rahatsız oluyordu. Genç kadının her hareketini bu dedikodunun ispat süzgecinden geçiriyor, söylenenleri tam anlamıyla doğrulayacak bir işaret bulamıyordu. Dininden, milliyetinden uzak dedikodularla gözden düşürülmek istenen genç kadın, Mevlana'nın en sevdiği rubayesinin hüküm cümlesini bir musiki lezzeti tattırır gibi okumuştu. Berrak suda Hakk'ın tecellisini idrak etmek. Mehmet Nazım Paşa rubayenin tamamını okumak istedi. Ancak şaşkınlığı hemen her vesileyle dillendirdiği dört mısrağın hatırlanmasını engelliyor, koskoca Mehmet Nazım Paşa'yı gelinin karşısında mahcup düşürüyordu. Celile Hanım tabureye oturmaya cesaret edemeyen Mehmet Nazım Paşa'nın elini tuttu. Onu odanın bir kenarına sıkıştırılmış koltuğa götürdü. Oturuncaya kadar bekledi. Hafızasının kendisine oynadığı bu sevimsiz oyunu hiç yaşamamış gibi bir sohbet lezzetine çevirdi. Herkesin övülmek için Fasça okuduğu rubainin Türkçesini bir ilahi okur gibi Mehmet Nazım Paşa'ya fısıldadı. Ey can, senin gönlünden benim gönlüme bir yol vardır. Ruhum bu yolu hep size açık tutmak için uyanıktır. Çünkü gönlüm berrak bir su gibi gökyüzüne ayna tutar. Bu saf ve lekesiz gönülde Hakk'ın tecellisi vardır. Mehmet Nazım Paşa gelininin böyle hassas kalple iltifat edeceğine ihtimal vermemişti. Şaşkınlık içindeydi. Celile Hanım resim sehpasının yanına konulmuş sürahiyi alıp kayınpederine doğru yürüdü. Sormak ihtiyacını duymadan gül şerbetini bir lür kadehe doldurup sundu. Mehmet Nazım Paşa'da yarattığı şaşkınlığı biraz daha sürdürmek istiyordu. Sonra hepsini bir küçük viskeyle sonuçlandıracak ve yarattığı hayret ve hayranlığı unutulmayacak bir macera lezzetiyle bitirecekti. Sesine asıl gerçeğin özüne vakıf bir kadının maceracı ruhunu da kattı. Genç kızlığımda babam Yunan epigramlarını okuturdu. Bu kitabelerde yazılanları bugün bile ezbere bilirim. Bu epigramlarla İslam edebiyatında rubailerin çok büyük bağlılık içinde olduğunu söyler ve örneklerdi. Mehmet Nazım Paşa da istediği etkiyi yaratmış olduğuna emindi. Bu güveni pekiştirmek kadar Mehmet Nazım Paşa'nın bilgi derinliğini ölçmek ihtiyacını da bir arada değerlendirmek istedi. Babam 7 dil konuşurdu. Dilci Enver Paşa denmesinin sebebi budur. Celile Hanım baba evinde aldığı özel eğitimin kazandırdığı bilgi ve tecrübe zenginliğini hayranlık yaratan örneklerle aktarıyor ve sonunda istediği noktaya getirdiğine inanarak öldürücü darbeyi vurmak istiyordu. Bu darbenin tam zamanıydı. Felsefe de, tasavvuf da, insanlık da, eğer ülkede hürriyet varsa mana kazanır. Çünkü bu değerleri ruhumuzun ve zihnimizin zenginlikleriyle bütünleştirip, yeni bir mücadele ahlakına ve azmine ancak hürriyet ve istiklal içinde kavuşturabiliriz. Mehmet Nazım Paşa büyülenmiş gibiydi. Yıllardır bir araya geldiği tarikat arkadaşları sadece Mevlana'nın meşalesini ellerinde tutmuş ve bütün aydınlanmaları sadece bu ışığın renginde, gölgesinde mana ve derinlik kazanmıştı. Uzun yıllar tesirinde kaldığı bir ince büyüyü parçalamak ister gibi güçlendi. Celile Hanım bu çırpınışına fırsat vermeyen kararlılık içinde söyleyeceklerini tamamladı. Bu mücadele ahlakı bazen bir hikmet gibi derin düşüncelere, bazen bir hakikat gibi tartışmasız kabule, bazen bir irşat gibi ruh ve zihin zenginliğine, bazen bir sevda gibi tükenmeyen nur burçlarında görülür. Celile Mehmet Nazım Paşa yapılacak asıl iltifatın zamanının geldiğini anladı. Aklı ve ruhu yormayan bir açıklıkla bu iltifatı seslendirdi. Bu akşam bahçedeki konuşmalarınızı dinledim. Misafirlerinizin zihinlerini yoran fakat ruhlarını canlandıran hürriyet terbiyesini bu nur burçlarına yerleştirdiniz. Hürriyeti bir iman gibi savundunuz. Bunların yasak şeyler olmasının korkusu hiç yoktu sözlerinizde. Ailenize mensup birisi olarak sizinle onur duydum, efendim. Mehmet Nazım Paşa hayatının gururunu yaşıyordu. Yavaşça kalktı. Resim sehpasının yanına kadar gidip bir kadeh aldı. Billür sürahiden gül şerbeti koyup Celile'ye uzattı. Her sır kendi özünden doğar. Celile istediği sonuca varmıştı. Mehmet Nazım Paşa'nın bütün gece bu kısa sohbeti düşünüp umulmadık manalarla zenginleştireceğinden emindi. Şimdi kendi sahipliğinin gururunu sergilemek gerektiğini biliyordu. Haydi siz istirahat ediniz efendim. Ben Hikmet Bey'i beklemeliyim. Onun da eve gelişinde kendisini karşılayan bir yakını olduğunu bilmesi ne güzel şey değil mi? Uzun süredir bir sfenks sessizliğiyle gelini dinleyen Mehmet Nazım Paşa kendisinden beklenmeyen heyecanla gürledi. Sanki mahçede Namık Kemal'in kasidesini okuduğu heyecanlara yeniden kapılmış gibiydi. Hiçbir ihmali affetmeyeceği hiddetli sözlerinden anlaşılıyordu. Bütün konağı ayağa kaldırır gibi gürledi. Bu gürleme gelinini onurlandırmanın aklına getirdiği ilk heyecanlı haykırıştı. Hazırlanın. Birazdan Hikmet Bey oğlumuz gelecek. Hep birlikte onu karşılayacağız.